made USAA insurance for veterans like James. When he found out how much USAA was helping members save, he said,
"It's time to switch.
We'll help you find the right coverage at the right price. USAA. What you're made of, we're made for. Restrictions apply."
Merhaba, Yıldızlı Bir Hikaye'ye hoş geldiniz. Ben Berkay Tekin. Bugün dinleyeceğimiz eser Ursula Kroeber Le Guin'e ait. Mülksüzler, yazarın ülkemizde en çok bilinen eserler arasında ilk sırayı alıyor. 21 Ekim 1929'da Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya gelen Le Guin, son 60 yılda verdiği kurgu ve kurgu dışı eserlerle edebiyat tarihinin en güçlü kalemlerinden biri haline gelmiştir. Yazar, roman, öykü, deneme, şiir, tiyatro gibi farklı türlerde hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik yüzlerce eser verdi. Mitolojiye ilgi duyan ve edebiyat eğitimi alan Le Guin, 1950'li yıllarda fantastik öyküler ve romanlar yazmaya başladı. 1962'de ilk bilim kurgu öyküsü, 1966 yılında ise ilk romanı yayımlandı. Hugo, Nebula ve Locus gibi seçkin edebiyat ödüllerinin çeşitli eserleriyle defalarca kazanarak erkek egemen bilim kurgu yazını alanında güçlü kadın yazarların da var olduğunu gösterdi. 1970'li yıllardan itibaren Amerika'nın ve Avustralya'nın çeşitli üniversitelerinde bilim kurgu üzerine buluşmalar ve atölyeler gerçekleştirdi. Bilim kurgu ve fantastik kurgunun saygın bir tür olarak edebiyat alanında yer edinmesi için mücadele etti. Kültürel antropoloji, siyaset ve psikoloji ekseninde kadın, toplumsal cinsiyet, ekoloji, otorite, şiddet gibi konulara odaklanan Ursula Le Guin'in eserlerinde anarşizmin, varoluşçuluğun, Taoizm ve Zen felsefelerinin de etkileri görülmektedir. Bilim kurgu türünü sevin veya sevmeyin fakat yazar sizi uzak ya da yakın diyarlarına yolculuğa davet ederken insana, doğaya, yaşama, ölüme, kadın olmaya, erkek olmaya, gençliğe, yaşlanmaya, sıradan ve farklı olmaya dair derin bir serüvene davet eder. Instagram'da Yıldızlı Bir Hikaye adlı sayfayı takip etmeyi unutmayın. Çünkü bir süre Yıldızlı Bir Hikaye podcastine ara veriyorum. Ama Instagram'da aktif bir şekilde Nisan ayını Ulusal Şiir Ayı olarak hep birlikte kutlayacağız. Daha iyi hikayelerde ve daha sağlıklı günlerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bu öğrenciler çok iyi eğitilmişlerdi. Zekaları keskindi. Her şeye hazırdılar. Çalışmadıkları zamanlarda dinleniyorlardı. Bir dizi başka zorunluluk yüzünden köreltilmiyorlar, dikkatleri dağılmıyordu. Bir gün önce görev sıraları gelip çalıştıkları için yorulup sınıfta uyuklamıyorlardı. Toplumları onları istek, kafa karışıklığı ve endişeden tamamen uzak tutuyordu. Neyi yapmakta özgür olduklarıysa ayrı bir sorundu. Cheve'ye onların zorunluluklardan uzak tutulma özgürlüğüyle girişim özgürlüklerindeki eksiklik aynı orandaymış gibi geliyordu. Sınav sistemi ona anlatıldığında çok şaşırmıştı. Doğal öğrenme isteğini bu bilgiyle doldurulma ve istendiğinde geri kusma dizisinden daha fazla engelleyebilecek bir şey düşünemiyordu. İlk önceleri sınav yapıp not vermeyi reddetti ama bu üniversite yöneticilerinin keyfini o kadar kaçırdı ki ev sahiplerine nezaketsizlik etmemek için isteklerine uydu. Öğrencilerinden fizikte ilgilerini çeken herhangi bir sorun hakkında bir makale yazmalarını istedi. Sonra da bürokratlar formlarına ve listelerine yazacak bir şey bulabilsinler diye hepsine en yüksek notu vereceğini söyledi. Birçok öğrencinin şikayet etmek için gelmelerine şaşırdı. Onun problem hazırlamasını ve doğru soruları sormasını istiyorlardı. Sorular düşünmek değil, öğrendikleri yanıtları yazmak istiyorlardı. Bazıları herkese aynı notu vermesine şiddetle karşı çıktılar. Parlak öğrencilerle aptal olanlar nasıl ayırt edileceklerdi o zaman? Çok çalışmanın ne yararı kalacaktı? Eğer rekabetçi ayrımlar olmayacaksa hiçbir şey yapmamak daha iyiydi. "Şey tabii," dedi Şevek sıkıntıyla. "Eğer yapmak istemiyorsanız yapmamalısınız." Bu onları yatıştırmadı ama naziktiler, tatlı çocuklardı, açık sözlü ve uygar davranışlıydılar. Cheve'in Urras tarihi üzerine okudukları, onu bu çocukların aslında bu söz artık pek kullanılmasa da aristokrat olduklarını düşünmeye itmişti. Feodal dönemde aristokratlar oğullarını üniversiteye göndererek üniversite üzerinde üstünlük taslamaya çalışıyorlardı. Bugünlerde ise durum tersine dönmüştü. Üniversite insan üzerinde üstünlük sağlıyordu. Cheve'ye gururla EU Evun'da verilen burslar için rekabetin her yıl arttığını, bunun da kurumun gerçek demokrasisini kanıtladığını anlattılar. "Kapıya bir kilit daha asıp adına demokrasi diyorsunuz," dedi. Nazik, zeki öğrencilerini seviyordu ama herhangi birine büyük bir yakınlık duymuyordu. Akademik ortamda veya endüstride çalışacak bilim adamları olmayı planlıyorlardı. Kendisinden öğrendikleri ise onlar için o sonuca mesleklerinde başarıya giden bir araçtı. Onlara verebileceği herhangi bir şey ya onlarda zaten vardı ya da önemini reddediyorlardı. Bu yüzden 3 dersini hazırlamanın dışında hiç işi olmuyordu. Geri kalan zamanı kendine aitti. 20 yaşından beri Appenay'daki enstitüdeki ilk yıllarından bu yana böyle bir durumla karşılaşmamıştı. O yıllardan beri toplumsal ve kişisel yaşamı gittikçe daha karmaşık ve zor olmaya başlamıştı. Yalnızca fizikçi değil, aynı zamanda bir eş, baba, oducu ve en sonunda toplumsal reformcu olmuştu. O haliyle duyduğu endişe ve sorumluluklardan kaçabileceği bir sığınak sunulmamıştı. O da hiçbir zaman bir sığınak aramamıştı. Hiçbir şeyden yoksun değildi. Tam tersine, her şeyi yapmakta özgürdü. Burada işler tersine dönmüştü. Bütün öğrenciler ve öğretim üyeleri gibi entelektüel çalışması dışında bir şey yapması gerekmiyordu. Bu da hiçbir şey sayılırdı. Yatakları yapılıyor, odaları süpürülüyor, üniversitenin günlük işleri onlar için hallediliyor, önleri açılıyordu. Karıları veya aileleri de yoktu. Hiç kadın yoktu. Üniversitedeki öğrencilerin evlenmelerine izin verilmiyordu. Evli öğretim üyeleri haftanın 7 gününden öğretim yapılan 5'ini kampüste geçiriyor, eve yalnızca hafta sonları gidiyorlardı. Hiçbir şey dikkatlerini dağıtmıyordu. Tamamen çalışmaya ayrılmış zaman, gereken her türlü malzeme, her istendiğinde entelektüel uyarım, tartışma ve konuşma. Hiçbir baskı yok. Gerçekten de cennetin ta kendisi. Ama çalışmaya başlayamıyordu bir türlü. Bir şey eksikti. Kendisinden geldiğini düşünüyordu bu eksiğin. Bu yerden değil. O yapamıyordu. O kadar cömertçe sunulan şeyleri alacak kadar güçlü değildi. Bu güzel vahada kendini bir çöl bitkisi gibi kuru ve kavruk hissediyordu. Anneres'teki yaşam onu mühürlemiş, ruhunu hapsetmişti. Yaşam pınarları çevresine dolup taşıyor ama o bir türlü içemiyordu.